Ayrım 11, sayfa 89. Demek öyle. Başbakan Demirel'in demagojik saldırıları gün geçtikçe artmaktadır. Kendi iktidarında yüz binlerce işçiyi Almanya'ya göçe zorlayan Demirel, CHP'nin önerdiği köy kent projesinin köylüyü zorla köyünden koparıp göç başlatacağını ileri sürmektedir. Son günlerde bir başka demagoji fırtınası da Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi ilişkileri nedeniyle ortalığı kasıp kavurdu. Demirel, solun bir yamaç olduğunu, CHP'nin bu yamaçta kayıp sonunda tip ile birleştiğini söyleyerek aklı sıra CHP'nin komünistliğini kanıtlayıverdi. Demirel'e göre Türkiye İşçi Partisi, bölücülük ve komünistlik nedeniyle kapatılmıştır. Öyleyse CHP'nin komünistlik nedeniyle kapatılan bir partiyle ilişkisi CHP'nin de komünist olduğunu göstermektedir. Yalan ve yanlış aynı noktadan kaynaklanmaktadır. TİP, Anayasa Mahkemesi tarafından komünistlik nedeniyle kapatılmamıştır. Bir başbakanın gerçekleri bu kadar açıkça çarpıtması artık devlet hayatımız için alışılagelen olaylardan olmuştur. Bu nedenle bu tutumu hiç yadırgamamak gerekir. Öyle ama bazı gerçekleri de iyice vurgulamak gerekmez mi? TİP, 12 Mart faşizminin tozu dumanı arasında bölücülük nedeniyle kapatılmıştır. Aynı dönemde Necmettin Erbakan'ın lideri bulunduğu Milli Nizam Partisi de Atatürk ilkelerine aykırı tutumu nedeniyle TİP'in kapatılmasına karar veren aynı Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmıştır. Erbakan, kapatılan Milli Nizam Partisi yerine Milli Selamet Partisi'ni kurmuş, bu partiyle de başbakanlık merdivenlerine tırmanmıştır. Demirel bugün Anayasa Mahkemesi'nde kapatılan bir partinin lideriyle hükümet sandalyelerini paylaşmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan partilerle işbirliği yapmak suç sayılıyorsa, bu suçun önce Demirel için söz konusu olması gerekmez mi? Kaldı ki CHP TİP ile herhangi bir seçim işbirliği de yapmış değildir. Yalan ve yanlış burada da birbirine karışmaktadır. CHP'nin TİP, SDP ve TDP ile işbirliğine girişmesi demokrasinin yaşaması için gerekli aşamalardan biridir. Fakat yazık ki TİP ve TBP'nin önerdiği bu güç birliği pek de inandırıcı olmayan nedenlerle reddedilmiş ve CHP kendi dışındaki sol ile diyalog kopukluğunu sürdürmek kararında olduğunu bir kez daha açıklamıştır. İşin özüne inerseniz eleştirilmesi, karşı çıkılması ve kınanması gereken tutum bu ürkeklik ve çekingenlik ve şüpheciliktir. Sosyalist partileri suç çemberleri içine alıp bir takım varsayımlarla demagojik sonuçlar çıkarmak Demirel gibi politikacılara çok yakışmaktadır. Fakat düştükleri çelişkiyi kendileri görmüyorlar mı? Sen kalk, kapatılan bir partinin lideriyle hükümet kur, sonra tipin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılma gerekçesini saptırarak suç gerekçeleri yarat. Sen kalk, 27 Mayıs ihtilaliyle kapatılan ve halk oyundan geçmiş bir anayasayla mahkum edilmiş Demokrat Parti'nin devamıyız ve ondan sonra da kapatılan partilerle ilişkiyi suç say. Kapatılan partilerle işbirliği yapmaktan söz edemeyecek tek adam varsa o da Demirel'dir. Parantez içinde Cumhuriyet 23 Mart 1977. Hayali kamyon. Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in büyük paylarına sahip olduğu Orma şirketi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 330 milyon liralık teşvik belgesi almıştır. 2 Şubat 1977 gün ve 3.283 sayılı teşvik belgesi Demirel ailesinin nasıl bir büyüme içinde olduğunu göstermektedir. Memleketimiz işte böyle büyüyecektir. Büyüme sermayenin büyümesine bağlıdır. Sermaye büyürse sermaye sahipleri de büyür. Sermaye sahipleri büyürse Türkiye de büyür. Büyük Türkiye ancak işte böyle ortaya çıkar. Şevket Demirel bu son teşvik belgesinde çok alçak gönüllü davranmıştır. Çağımız milyon değil trilyon çağıdır, diyor. Ne diyor Şevket Bey'in ağabeyi? Trilyonu telaffuz etmeye alışalım. Trilyon çağında milyonluk teşvik belgesinin lafı mı olur? Demokratik Parti'den Adalet Partisi'ne transfer edilen Koca Reis namlı Doktor Saadettin Bilgiç de 1975 seçimleri arifesinde bir alçak gönüllülük göstererek milyonluk teşvik belgeleriyle yetinmemiş miydi? Ne de olsa görmüş geçirmiş adamlar. Türkiye bu yolla büyürken ara sıra ufak tefek yanlışlıklar da yapılıyor. Ne bileyim ben, İsviçre'de hayali şirketler aracılığı ile mobilya ihracatı yapmak gibi, efendime söyleyeyim, karşılıksız çek vermek gibi yanılgılara da rastlanmıyor denemez. Başbakan Süleyman Demirel'in becerikli yeğeni Mıgırdıç Şellefyan adlı bir iş adamı ile iş ilişkilerine girmişti. Mıgırdıç Demirel ortaklığı milliyetçi Türkiye'nin gereklerinden biriydi. Fakat bir unutkanlık eseri Şellefyan Demirel ortaklığının İsviçre'de varlığı saptanamayan şirketler aracılığı ile ticaret yaptıkları ortaya konuvermişti. Şimdi yurt dışına bu hayali şirketler aracılığı ile mobilya satıldığı ileri sürülüyor. Ancak İsviçre'de bu firmalara kimse rastlamıyordu. Üstelik Yahya Demirel'in Antalya, İstanbul ve İzmir limanları dururken neden Ereğli'den yurt dışına mobilya gönderdiği de anlaşılmıyordu. Yahya Demirel'in binlerce ton tuttuğu ileri sürülen mobilyalarını kim taşımıştı? Hangi taşımacı, hangi kamyon, hangi şoför? Yahya Demirel bu mobilyaların hangi taşımacılar tarafından taşındığını bildirmesi üzerine gerek Maliye Bakanlığı yetkilileri gerekse savcılık bu taşımacıları çağırıp ifadelerini aldılar. Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1976/384 sayılı dosyasından anlaşılıyor ki Isparta'dan Ereğli'ye mobilya taşıdığı ileri sürülen iki taşımacı, "Biz ne Yahya Demirel'i tanırız ne de mobilya taşıdık" demezler mi? Bakın Allah'ın işine, mobilyaları taşıyan kamyonlar da hayali değil mi? Sami Yenice 67AD868 plakalı kamyonun sahibidir. Yahya Demirel'in ilgililere sunduğu faturaya göre 67AD868 plakalı kamyon 26 Temmuz 1974 ve 21 Kasım 1974 günleri Isparta'dan Ereğli'ye mobilya taşımıştır. Kamyon sahibi Sami Yenice, "Hayır" diyor, "fatura sahtedir. Benim kamyonum o tarihlerde Yenice Orman İdaresi'nde yük taşımaktaydı. Bu faturanın nasıl ve kimler tarafından düzenlendiğini bilmiyorum." Necati Düzgün, Karabük Yenice arasında çalışan bir taşımacı. Yahya Demirel'in kayıtlarında görünen sahibi bulunduğu 67AV584 plakalı kamyonun Yahya Demirel'in mobilyalarını taşımadığını söylüyor ve ekliyor. "Faturalar sahtedir. Kamyonumun ruhsatı 16 Ağustos 1974 tarihlidir. Yahya Demirel'in düzenlediği anlaşılan faturaya göre benim kamyonum 26 Temmuz 1974 tarihinde Ereğli'ye mobilya taşımış gibi görünüyor. Oysa ben o tarihte kamyonuma ruhsat bile almamıştım." Yani görüyorsunuz, hayali şirket aracılığı ile yapılan ticarete hayali kamyonlar da karışmış bulunuyor. Demirel demokrasisi hayali Küçük Ali'nin karagöz perdesine benzemedi mi? Parantez içinde Cumhuriyet 24 Mart 1977. Erken seçime doğru. Erken seçim olasılığı iyiden iyiye belirdi. CHP ve AP yetkili kurulları erken seçim için ilk adımlarını attılar. Hükümeti oluşturan partilerden MSP aynı günlerde erken seçimi engelleyeceğini açıkladı. Muhalefet partilerinden DP, yolsuzluk dosyaları parlamentoda görüşülmeden yapılacak erken seçime karşı olduğunu ilan etti. Ne olacak şimdi? MSP Genel Başkanı Erbakan, ağır sanayi yatırımlarına başladıklarını, bunları yarım bırakamayacaklarını söylüyor. Bununla da yetinmiyor. Hükümet ortağı Demirel'i montajcılardan emir alarak erken seçime karar vermekle suçluyor. Hadi bakalım, çıkın işin içinden. Bu arada yolsuzluk dosyaları da unutulup gidiyor. DP Genel Başkanı Ferruh Bozbey ile yerden göğe kadar haklıdır. Mobilya yolsuzluğu da Lockheed olayı da bütün kanıtlarıyla ortaya konmalı ve sorumluları cezalandırılmalıdır. Ama nasıl? Önceki gün TBMM ortak toplantısında mobilya konusunu inceleyen soruşturma hazırlık komisyonunun görev süresi uzatılırken AP meclis ve senato grupları ortada görünmedi. Sadece birkaç AP milletvekili ve senatörü grev gözcüsü gibi boş sıralarda nöbet tuttu. AP ortak toplantıda çoğunluk sağlanmasına engel olmak kararındaydı. Geçen çarşamba günü Demirel, Oymapınar Barajı'nın temel atma töreninde bulunmak için Ankara'dan ayrılmış. AP milletvekili ve senatörleri de ortak toplantıya katılmamışlardı. Böylece komisyonun çalışması hiç olmazsa bir hafta için ertelenmişti. Demirel artık gün kazanmak istiyor. İç ve dış ekonomik darboğazlar hükümeti kıskıvrak yakalamıştır. Demirel'in artık bir adım atacak gücü kalmamıştır. Öyle olmasa 2 yıl boyunca Ecevit'i hükümeti bırakıp kaçmakla suçlayan Demirel hükümeti bırakıp erken seçim isteyebilir miydi? Evet, ama şimdi ne olacak? Seçime bu hükümetle mi gidilecek? Ecevit önceki günkü basın toplantısında bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Sadece bütün partilerin işbirliği ile bir güvenli seçim ortamının yaratılmasından söz etti. Gazetecilerin bu konudaki soruları ise esnek yanıtlarla geçiştirildi. Sızan haberlere göre CHP seçime parlamentoda grubu bulunan siyasal partilerin kuracağı bir seçim hükümetiyle gitmek istiyor. Şimdilik bunun için koşulların oluşturulmasına çalışılıyor. Örneğin Profesör Sade Irmak'ın başkanlığında Senatör Şerif Tüten'in İçişleri, Hüsamettin Çelebi'nin Ulaştırma Bakanı olacağı bir hükümet modeli üzerinde duruluyor. Eğer AP bu modele evet derse bir seçim hükümetinin kurulma olasılığı artacaktır. Fakat işler hiç de göründüğü gibi kolay olmayacaktır. Erbakan bütün gücüyle bu girişimleri önlemek kararındadır. İlk engelleme danışma kurulunda başlayacak iç tüzüğe göre seçimlerin yenilenmesi kararı önce bu kuruldan geçecektir. MSP danışma kuruluna üye göndermemeyi planlamaktadır. Üstelik Demirel'in kendi başkanlığı dışında bir hükümet modelini benimsemesi şimdilik zayıf bir olasılıktır. Ortada bir de yolsuzluk dosyaları var. Eğer MSP isterse mobilya komisyonu işler ve Demirel seçimlere Yüce Divan sanığı olarak çıkar. Fakat Erbakan mobilya konusunu Demirel'i yola getirmek için bir şantaj silahı olarak kullanmayı düşünmektedir. Lockheed dosyası Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'in elindedir. Eğer Melen soruşturma emri verirse dava açılacak, vermezse dosya kapatılacaktır. Eğer Melen soruşturma emri vermezse Lockheed konusu Demirel hükümeti aleyhine bir propaganda konusu olarak kullanılacaktır. Erken seçim önergeleri işte bu koşullarda veriliyor. Önümüzdeki günlerde renkli olaylar yaşayacağız. Az kalsın unutuyordum. Eski cumhurbaşkanlarından Celal Bayar da Ankara'ya geldi. Demirel Bayar'ı bazı operasyonlarda kullanmaya çalışacakmış. Çok partili hür demokratik sistemi ne güzel işletiyoruz değil mi? Parantez içinde Cumhuriyet 25 Mart 1977. Kırık anahtar. Hemen anımsayacaksınız. Cephe partileri hükümeti oluşturmadan önce genel seçimlere ortak liste ile gireceklerini açıklayan bir protokol imzalamışlar ve bundan sonra hükümet pazarlığına oturmuşlardı. Bugünkü acıklı durumlarına bakınız. Birbirlerinin gözünü oymak için fırsat kolluyorlar. Demirel 1973 seçim konuşmalarında Milli Selamet Partisi'nin kapatılması gerektiğini savunmuş, 1975 yılında kapatılmasını istediği partiyle hükümet ortaklığı kurmuştur. Bütün bunlar Demirel'in seçim stratejilerine uygun davranışlardır. Adalet Partisi'nin tek başına iktidara gelebilmesi için DP ve MSP oylarının AP'ye aktarılması gerekmekteydi. Demirel 2 yıllık başbakanlığı döneminde bunu sağlamaya çalıştı. Güven oylaması sırasında DP içinden bazı milletvekillerini transfer etti. Sonra da gözünü MSP'ye dikti. DP milletvekilleri partilerinden ayrılıp AP'ye geçerken DP oylarını ceplerinde alıp götürmüş müdür acaba? Bunun yanıtını hep birlikte seçimlerde göreceğiz. Süleyman Demirel'in ikinci hedefi MSP'dir. DP'nin parçalandığını varsayan AP çevreleri MSP içinde de kendilerine yakın bir grup yaratmışlardır. Erbakan bu nedenle dilediği gibi rahat hareket edememektedir. MSP içindeki bu uyuşmazlığın son günlerde giderildiği söyleniyor ama ne olacağı yine de bilinmez. MSP son günlerde bir Sırat Köprüsü üzerindedir. Erbakan'ın vereceği karar partinin geleceğini etkileyecektir. Acaba MSP lideri Erbakan, Demirel'in partisi hakkında çevirdiği bunca oyundan sonra aynı hükümette kalmanın riskini göze alabiliyor mu? Oysa bu erken seçim önergeleriyle MSP önüne çok önemli bir fırsat çıkmıştır. Anlaşılıyor ki MSP hükümetten ayrılmayı göze alamamaktadır. Fakat acaba hükümette kalmanın başkaca yolu yok mudur? MSP Demirel'den kurtulmak zorundadır. İşte ellerinde iki konu var. Biri mobilya davası, ikincisi TRT sorunu. Bu iki sorun Demirel'i başbakanlıktan uzaklaştırmaya yeterlidir. Diyelim ki Erbakan Demirel'i düşürmek için girişimlerde bulunursa Tevfik Paksu grubu parti içinde isyan bayrağı açacaktır. Paksu bu koşullarda partiden ayrılmayı göze alacak mıdır? Göze alsa söz gelişi peşinden sürükleyeceği 15 milletvekili ile AP listelerinden seçilebilecek midir? Yeni kurulan Nizam Partisi'nin bütün yurtta örgütlenme olanağı da pek zayıf olduğuna göre Paksu'nun öyle kolay kolay demircilik yapması da düşünülemez. Görünen köy kılavuz istemez. MSP Demirel ile beraber olduğu zaman oy kaybetmiştir. Demirel'e karşı tutum takınınca oy kazanmıştır. Erbakan'ın ağır sanayi atılımlarına yeter zekası bu olguyu görmezden geliyorsa bir diyeceğimiz yok. Evet, mobilya konusu bu arada yeniden canlanabilir. Yani mobilyalar yeniden cilalanabilir. Altan Öymen bu arada yurt dışındadır. Gelse de şu mobilya belgelerini yeni baştan gözden geçirsek iyi olmaz mı? MSP anahtarı paslanmış mıdır, kırılmış mıdır, yitirilmiş midir, ne olmuştur Allah aşkına? Halep oradaysa arşım burada. MSP bugüne kadar mobilya yolsuzluğunda Demirel'e kol kanat germiştir. İşte önlerinde bir fırsat. Devirsinler Demirel'i. Mobilya dosyası önlerinde duruyor. Alın bir başka fırsat. TRT sorunu gözlerinin içine bakıyor. Kırık anahtar bir işe yaramıyorsa bu anahtarı ne yapmalı acaba? Bunun da ağır sanayi yok ki. Parantez içinde Cumhuriyet 26 Mart 1977. Ruzi Nazar kimdir? Bugünlerde Ankara'da bir sinemada Akbaba'nın 3 Günü adlı bir film oynuyor. Görmediyseniz gidip görün. Filmde CIA ile ilgili olaylar ele alınıyor. Filmi izlerken acaba Türkiye'de CIA hangi siyasal olaylara el atmıştır diye düşündüm. Bunları biz bilmiyoruz ama Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil iyi biliyor. Güzel güzel de açıklıyor. Ömür adam doğrusu. CIA deyince aklıma geldi. Bir zamanlar Ankara'da Ruzi Nazar adında bir CIA görevlisinin adı her yerde konuşulurdu. Ben de merak edip Ruzi Nazar'ın kim olduğunu araştırmıştım. Ruzi Nazar, JUSMAT adıyla bilinen Amerikan askeri kuruluşunda çalışır görünüyordu. Ruzi Nazar herkesi tanırdı. Ankara'da Bahçeli Evler 3. Caddede karakol karşısındaki iki katlı evinde sık sık devlet adamlarını, asker ve sivil bürokratları ağırlardı. Ruzi Nazar Türkistan'da doğmuş, Sovyet ordusunda görev yapmış, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'ya kaçmıştı. Sonradan Amerikan uyruğuna giren Ruzi Nazar, Amerika'da gizli haber alma örgütünde önemli görevler üstlenmişti. Türkçe bilmesi, Türk kökenli olması ve Sovyetler Birliği hakkında bilgi ve görgü sahibi bulunması, Ruzi Nazar'a örgüt içinde etkinlik sağlıyordu. CIA yetkilileri belki de bu nedenle Ruzi Nazar'ı Ankara'ya yollamışlardı. Ruzi Nazar Ankara'da Joe adıyla tanınan Joseph Danaho ile birlikte çalışıyordu. Bu iki CIA görevlisi sağladıkları kişisel dostluklarla asker ve sivil bürokrasi üzerinde güven de kazanmışlardı. 27 Mayıs devriminden sonra Ruzi Nazar ihtilalcilerle ilişki kurmaya çalıştı. 22 Şubat ve 21 Mayıs ihtilal girişimlerinde ihtilalcilerle görüşme olanağı aradı. Bu yazdıklarımı o günleri yaşayan emekli askerlerin birçoğu yakından bilmektedir. Ruzi Nazar'ın bu olaylar içindeki rolü ve etkinliği konusunda herhangi bir bilgi sahibi değilim. Bilebildiğim sadece şu, Ruzi Nazar o günlerde Ankara'da Gazi Osman Paşa mahallesinde bir eve sık sık gider ve evde bir emekli kurmay albayla görüşürdü. Bu albay sonradan Türkiye'de siyasal etkinlik kazandı. Ruzi Nazar bu emekli ihtilalci albayın kızına Pan Amerikan adlı uçak şirketinde bir işte bulmuştu. Dostlukları çok sıkıydı. 12 Mart öncesi Ruzi Nazar birçok olayın içine girdi, birçok kişiyle ilişki kurdu, birçok olayı yönlendirmeye çalıştı. 12 Mart 1971'den sonra da bir yüksek yargıcın kızı olan Alman asıllı karısı Linda ile Türkiye'den ayrıldı. Ruzi Nazar şimdi Münih ve Bonn'da milliyetçi ve ülkücü çevrelerle dostluklar sürdürmekte ve özellikle Türkistan doğumlu bir Türk vatandaşı aracılığı ile etkili çalışmalar yapmaktadır. Dün Cumhuriyet'te Milli Savunma Bakanlığı eski hukuk müşaviri emekli albay Emin Değer'in CIA'in ayaklanma kuramı ve Türkiye başlıklı incelemesini okurken kontrgerilla ve CIA ilişkilerini yeniden düşündüm. acaba Milli İstihbarat Teşkilatı (parantez içinde MIT) ile şu Ruzi Nazar'ın bir ilişkisi olmuş mudur? CIA ile MIT arasında acaba hangi koşullarda işbirliği yapılmaktadır? Bu işleri kimler yürütmektedir? CIA eylemlerini konu alan Akbaba'nın 3 günü adlı Milli İstihbarat Örgütü'ndeki olayları konu alan bir senaryo yazılsa ne olur acaba? Devlet mi yıkılır? Parantez içinde Cumhuriyet 27 Mart 1977. Ayrım sonu sayfa 97.